Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Hak Dostlarının Refakatinde Gönül Fütuhatı başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Hak Dostlarının Refakatinde Gönül Fütuhatı. Sadece üç kişi. Peygamberliğin ilk yıllarıydı. Ufeyf el-Kindi adlı bir tüccar Mekke'ye gelmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radıyallahu anh'ın evine misafir olmuştu. Ufeyf, Kabe'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi namaz kılarken gördü. Abbas radıyallahu anh'a onların kim olduklarını sordu. Henüz imanla müşerref olmayan Hazreti Abbas da onlar hakkında malumat verdikten sonra şöyle dedi: "Vallahi ben yeryüzünde bu dine inanan şu üç kişiden başka kimse bilmiyorum." Aradan sadece 20 sene geçti. Veda haccını eda eden Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Arafat ve Mina'da 120 bin sahabiye hitap ediyordu. Orada vazife ufuklarını gösterdiği ashabının ve Hulefai Raşidi'nin de 30 senelik büyük fütuhatıyla 3 kişiyle başlayan İslam, yarım asırda yeryüzünün üçte birinin gönlünü fethetti. İnsanlığın emsalsiz muallimi, rehberi, mürşidi kamili olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, muazzam ve eşsiz bir muvaffakiyete imza attı. Ufeyf radıyallahu anh, hidayetle şerefyab olduktan sonra o günü hatırlar, hep şöyle hayıflanırdı: "Ah ne olurdu o zaman iman edeydim de, ikinci erkek mümin ben olaydım. Onların dördüncüleri olmayı ne kadar arzu ederdim. Tarihte kısa zamanlarda büyük işgal, ihtilal ve zapturapt hadiselerine tesadüf edilir. Fakat bunlar hiçbir zaman kalıcı, hükmünü gönüllerde sürdürücü vasıfta olmadı. Birçok tarihçi, büyük tarihi hadiseleri ve bunları gerçekleştiren büyük şahsiyetleri birbiriyle mukayese etmek istemiştir. Dış bakışla tarihi muvaffakiyetler elde eden Firavunlar, Nemrutlar, Kayserler, Kisralar, adı bile bilinmeyen nice muvaffak kumandanlar, bedbaht başarılarındaki kanlı zulümler sebebiyle tarihin mezbelesinde kayboldu. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muazzam zaferi ise bambaşka bir ihtişam içindeydi. Hem büyük ve muhteşem, hem süratli ve hem de kalıcı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mazhariyetindeki farkı idrak eden Fransız tarihçi Lamartine şöyle demekten kendini alamadı: "Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kıyaslamaya kim cesaret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak ordular teşkil ettiler, kanunlar çıkardılar, imparatorluklar kurdular. Fakat neticede çoğu kez gözleri önünde ufalanan maddi kuvvetler meydana getirebildiler. Halbuki o sallallahu aleyhi ve sellem sadece orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri ve hanedanları değil, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı da harekete geçirdi. Muvaffakiyeti ölçmek için üç kıstas, üç ölçü. 1- Gayenin büyüklüğü. 2- vasıta ve imkanların mahiyeti. 3. Neticenin gayeye nispetle muvaffakiyeti, devamı, istikrarı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fetihlerinin özünde şu 3 mühim husus var. 1. Gayesi büyük, cihan şumul ve ilelebet. 2. Vasıtaları küçük, maddi olarak hiç hükmünde. Ekseriyetle köleler, kimsesizler, garipler. 3. Buna rağmen elde ettiği netice ise her bakımdan emsalsiz, azametli ve baki. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gayesi gayelerin en büyüğüydü. O gaye Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsildi. O gaye insanlığın iki dünyada da huzur ve selametiydi. O gaye gerçek adaleti tesis ve hakkı tebzi etmekti. Vasıtası maddi manada yok hükmündeydi. Nübüvvetinin başında ne serveti vardı, ne kalabalık bir ailesi, ne de ordusu. Sülale ve kabile gücünün çok önde olduğu bu coğrafyada öksüz ve yetim büyümüştü. Erkek evlatları çocuk yaşta vefat etmişti. Kendisine ilk tabi olanlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman gibi varlıklılar hariç ekseriyetle zayıf, fakir ve kölelerden meydana gelmekteydi. Mübarek zevcesi ve birkaç sahabisinin kendi mahdut imkanları ölçüsünde destekleri dışında hemen hemen hiçbir maddi gücü yoktu. İlerleyen yıllarda hasıl olan maddi imkanları da hiçbir zaman bir hazine teşkil etmek için biriktirmeyip, derhal fakir ve yoksul ashabına infak etti. Üstelik etrafındaki ekseriyet de yoksul ve garip kimselerdi. Yani onun gayesi ekseninde servetler saçabilecek durumu yoktu. Çoğu kere verebileceği tek şey sadece muhabbetti, tebessümdü. Fakat bu büyük gayeye, bu son derece mahdut vasıta ve imkanlarla yürüdü ve muhteşem bir netice elde etti. Yüz binlerin kalbini fethetti. Milyonların gönlünü kazandı. Kendisine tabi olan ümmetine rahatı değil, çileyi ve gayreti, menfaati değil, fedakarlığı ve feragati gösterdi. Bu kıvamda muhabbetli, ihlaslı, gayretli, fedakar bir nesil yetiştirdi. Emsalsiz fetihler gerçekleştirdi. Emsalsiz bir adalet tesis etti. Her türlü teröre dur diyerek cehalet ve zulmü engelledi. Kız çocuklarını diri diri gömülmekten kurtardı. Mazlumların sığınak ve barınağı oldu. Hatta cılız karıncaların bile. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulmün zifiri karanlığına bir güneş gibi doğdu. İnsanlara insanlıklarını yeniden hatırlattı. Merhameti unutmuş vicdanları tedavi etti. Anne feryatları arasında adeta yürekleri parçalayarak kız çocuklarını diri diri gömmeye götüren taşlaşmış kalpleri yumuşattı. Kurak çöllere dönmüş gönülleri yeniden ihya için rahmet esintileriyle adeta bir ilkbahar mevsimi getirdi. Onu öldürmek isteyenler onda dirildiler. Ona ve İslam'a düşmanlık besleyenler onda hayat buldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün mazlumların peygamberiydi. Edep, haya, cesaret ve metanet peygamberiydi. Binbir çile, meşakkat ve ıstırapların içinde saadet ve huzurun peygamberiydi. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir şefkat ve merhamet peygamberiydi. Hasılı gönüllerin peygamberiydi. Daima gönülleri fethetti. Gönüller fethedilince insanların yaşadığı beldeler de fethedilmiş oldu. İnsanlar mekanlara değil, mekanlar insanlara ve fethedilen gönüllere bağlıydı. Kılıç sadece zulme mani olan bir demir parçasıydı. Telkin, tavsiye ve ihtardan anlamayıp, zulüm ve fitneye devam eden zorbaları bertaraf etme vasıtasından ibaretti. Adaleti tesis ve muhafaza kudretiydi. Bu sebeple İslam'da fetih, kaleler, beldeler, kıtalar değil, gönüller fethidir. Nitekim İslam'a girişin şartı da gönüldür. İman kalple tasdiktir. Dinde ikrah, yani zorla kabul ettirme meşru görülmemiştir. Fakat şahsiyeti tekamül etmemiş ekseriyet, kendi kalbi ve vicdani kanaatlerinden ziyade umumi cereyana kapılır, çoğunluğun gittiği yola tabi olur. Bu sebeple İslam'ın intişarına mani olan, onu durdurabilmek için entrikalara, fitne fesat, yalan ve iftiralara, alay, haksızlık ve işkencelere başvuran, zulüm ve küfür cereyanlarına karşı kılıcın, yani siyasi ve maddi kuvvetin hakimiyeti de icap etmiştir. Hulefâ-i Raşidîn'den Osmanlı'ya, gönül fethi harekatında devletlerin ve orduların vazifesi bundan ibaret olmuştur. Asırlarca haçlı seferlerini akayım bırakıp, İslam'ın bayrağını Avrupa'nın içlerine kadar taşıma mazhariyetine kavuşan Osmanlı Devleti de, gaye, vasıta ve netice hususunda, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın izinde ve yolundaydı. Osmanlı'nın gaye, vasıta ve neticesi. Osmanlı'nın gayesi ilahi kelimetullah'tı. Ümmetin gayri icabe kısmına Allah ve Resulünü tanıtmak, Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmekti. Ümmetin gayri icabe kısmına Allah Resulünü tanıtmak, Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmekti. İçtimai gaye nizam-ı alemdi. Kudret nispetinde yeryüzünde hakkın şahidi olarak adalet tevzi etmek, zulmü bertaraf etmek, mazluma imdad olmaktı. Osmanlı'nın da vasıtası başlangıçta maddi manada bir hiçti. Bizans karşısında Osmanlı, 400 atlıdan ibaret bir aşiretti. Osmanlı'nın neş'et ettiği coğrafya da, Moğol istilasının siyasi buhranları içerisinde bölük pörçük bir iklimdi. Fakat Osmanlı'nın neticesi de muhteşem oldu. Tesisinin üzerinden 150 yıl geçmeden fitne fesat yuvası Bizans'ı ortadan kaldırdı. İslam'ı Anadolu ve Kudüs muhitinden silmeye kalkışan Haçlıları püskürttü. Avrupa ortalarına kadar geriletti. Balkanlardan zalim voyvodaları bertaraf etti. Nasipli milletlerin hidayetine vesile oldu. Üç kıtada müminlerin hamisi, ehli sünnetin müdafiği, ittihat ve uhuvvetin mührü ve hilalin yegane temsilcisi oldu. Maddi fetihlerin gönül fethiyle gerçekleşmesi kaidesi de Osmanlı'da aynen cariydi. Fetih beldelerine evvela öncü dervişler giderdi. Sonra siyasi hakimiyet ve adalet için ordu gelir, fethin akabinde yine dergahlar müstesna bir şahsiyet ve ihlas içinde İslam'ı yaşayan halis müminler gelerek beldeye iman mayesi ve İslam aşısı olurlardı. Sonra siyasi hakimiyet ve adalet için ordu gelir. Fethin akabinde yine dergahlar, müstesna bir şahsiyet ve ihlas içinde İslam'ı yaşayan halis müminler gelerek, beldeye iman mayesi ve İslam aşısı olurlardı. Onların umdesi öldürmek değil, diriltmekti. Gönül fatihlerinin samimi umdesi. mürüvvet gazadan eftaldir. Bu manevi fetih ordusu kendi gönüllerinin zenginliğini, yeni fethedilen ülkelerin taşına toprağına olduğu kadar insanların kalplerine de nakşediyorlardı. Yeni fethedilen topraklarda yaşayan yerli Hristiyanlar, Osmanlı halkının nezih yaşayışına, ahlakına, bilhassa merhamet ve şefkat duygularına hayran kalıyor ve bu keyfiyet de yerli halkın İslam'la müşerref olmasını kolaylaştırıyordu. Bütün bunlardan sonra da nasipsiz olanlar İslam'a girmeye zorlanmaz, can, mal, ırz masuniyeti ve din hürriyeti içerisinde beldesinde hayatını emniyet içinde sürdürürdü. Fethedilen beldelerde Osmanlı'nın temin ettiği adalet dolu huzur ve sükunu duyan diğer Hristiyan şehirleri, Osmanlı'nın kendi topraklarını da fethetmesini arzu ediyor, bunun için gizliden gizliye davet mektupları yazıyorlardı. Zira başlarındaki zalim tekfurlar halka eza ve cefada o derece ileri gitmişlerdi ki, artık kimsenin buna dayanacak takat ve gücü kalmamıştı. Hatta tekfurların kendi aile efradı dahi onların zulümlerinden bıkmış ve usanmışlardı. Nitekim Aydos Kalesi, bizzat tekfurun kızının yaptığı gizli bir plan sayesinde Abdurrahman Gazi tarafından fethedilmişti. Osmanlı sultanları gönül fethi meselesini çok iyi idrak etmişler. Bunu evlatlarına da talim etmişlerdi. İşte 2. Murat Han'ın tavsiyeleri. Ey oğlum! Şunu iyice bilesin ki, herhangi bir şeyin devamı, yalnız kaba kuvvet, kılıç, kahramanlık ve ezici güç zoruyla mümkün değildir. Akıl, tedbir, sabır, ileriyi görme, imtihan ve yorucu tecrübeler çok mühimdir. Birinci yol her zaman geçerli olmadığı gibi mahzurları da çoktur. İkinci yolda tek başına bir işe yaramaz. Büyük muvaffakiyetler için ikisini bir arada yürütmek gerek. Unutma ki yüce ecdadımızın büyük zaferleri görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da hakikatte imanlı bir akıl, mantık ve muhabbet güçleriyle gerçekleşebilmiştir. Ey oğlum! Bir an bile olsa sakın adaleti elinden bırakma. Çünkü Yüce Allah adildir ve adil olanı sever. Bir bakıma sen onun yeryüzündeki halifesisin. O sana kendi iradesiyle bir takım lütuflarda bulunmuş ve kullarının başına serdar eylemiştir. Bunu unutma. Padişahlar bu manevi düsturları, maddi sultanlığın yanında daima var ola gelen manevi saltanatın pirlerinden öğreniyorlardı. O fetihleri gerçekleştiren sultanlar, kumandanlar ve paşalar da bilir ve itiraf ederlerdi ki, gerçek fatihler hak dostlarıdır. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fetheden kumandan olmuştu. Fakat o, her fethin olduğu gibi, İstanbul fethinin de hem kılıçların hem de manevi dua askerlerinin müşterek ihlaslı himmet ve gayretleriyle müyesser olduğunu ikrar etmekteydi. Bilhassa İstanbul fethinin mimarları Fatih Sultan Mehmet'i ince bir terbiye ile yetiştiren Molla Gürani, fethe mazhar olacağını müjdeleyen Hacı Bayramı Veli ve fetih gerçekleşene kadar metin bir maneviyat istinadgahı olarak Fatih'in yanı başında duran Akşemseddin Hazeratı'ydı. O mübarek fethin manevi kumandanları arasında, o sırada ta Türkistan'da bulunan Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh Hazretleri de vardı. Semerkant'tan İstanbul'a. Torununun oğlu Hace Muhammed Kasım, ecdadından şöyle nakleder. Ubeydullah Ahrar, perşembe günü öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını emretti. Atına binip süratle Semerkant'tan dışarı çıktı. Talebelerine, siz burada oturun dedi. Mevlana Şeyh isminde bir talebesi, kendisini bir müddet takip etti. Baktı ki Ubeydullah Ahrar Hazretleri atının üzerinde bir sağa bir sola meyletti, sonra da kayboldu. Hazret bir müddet sonra döndü. Talebeleri heyecanla bu ani yolculuğun hikmetini sordular. O da, Türk Sultanı Mehmet Han benden istianede bulundu, yardım talep etti. Ben de ona yardıma gittim. Allah'ın izniyle zafer kazanıldı buyurdular. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin torunu Hace Abdülhadi şöyle anlatır. İstanbul'a gittiğimde Sultan II. Bayezid'le mülakî oldum. Bu mevzuu şöyle hikaye etti. Babam Fatih anlattı. Fethin en şiddetli zamanında Rabbime irtica ederek, zamanın kutbunun imdada yetişmesini istedim. O zat şu vasıfta bir beyaz atın üzerinde karşıma geldi. Korkma, zafer senindir buyurdu. O zata küffar askeri çok fazla dedim. O da bana cübbesini açarak içine bak dedi. Cübbesinin yeninin içinden sel gibi akan bir ordu görünce hayretler içinde kaldım. Onların hepsi İslam ordusuna yardım etmek için geldi buyurdu ve devam etti. Şimdi şu tepenin üzerinden 3 defa köse vur ve bütün askere hücum emrini ver. Ben de aynen öyle yaptım. O pir de ordusuyla hücuma iştirak etti. Fethi mübin gerçekleşti. Bedir Harbi'nde de Müslümanların nusreti için melaike ordularının ihsan edildiği ayetlerle sabittir. Gönül almak suretinde manevi bir gayeyi arzu eden İslam ordularına, manevi ihsan ve lütufların taraf-ı ilahiden gelmesi cali bir dikkattir. Maddi fetihlerin devamlılığını, kalıcılığını, istikrarını sağlayan esas unsur da budur. Nitekim Osmanlı tarihinde Çubuk Ovası'nda Timur'un ordusuyla gerçekleştirilen harpte Osmanlı mağlup olmuş, Yıldırım Bayezid Han esir düşmüş, vefatından sonra da memleket şehzadelerin uzunca süren taht mücadelesinde başsız kalmıştı. Onca yıl süren bu fetret devri müddetince daha evvel fethedilmiş gayrimüslim ahalisi olan şehirlerde isyan olmadı. Eğer o beldeler gönül fethiyle değil de sadece kılıç zoruyla alınmış olsaydı, gayrimüslim ahali bu fırsatı derhal değerlendirip başsız kalmış devletin sultasını kolayca bertaraf edebilirlerdi. Bünyedeki gayrimüslim dahi gördüğü güzel ve adil muamele karşısında böyle hayran oluyor. Bünyenin dışında kalmış Müslümanlar da bu gönül fatihi devlete, devlet-i aliyeye iltihak ediyordu. Çünkü görüyorlardı ki bu padişahların anlayışında sultanlık ve hükümranlık, gönül alıcı hizmetlerle sadece hakka ve halka hizmetkarlıktı. Osmanlı'nın da müminlerin riyasetine bu çileli maksatla adeta mecburiyetle talip olduğunu gören iki şahsiyet vardır ki, kendi hükümlerindeki beldeleri Osmanlı çatısı altına kendi elleriyle ilhak ettiler. Gönüllü iltihak. Biri Doğu illerini Osmanlı'ya herhangi bir harbe mahal vermeden büyük bir sevgi seli halinde bağlayan İdris-i Bitlisi Hazretleridir. Diğeri de Barbaros Hayrettin Paşa'dır ki, koca Cezayir'in ve daha nice yerlerin sultanı durumundayken, şahsi hakimiyet ve sultaya meyletmeyip, emri altındaki memleketi İslam vahdeti için Müslümanların halifesi mevkiinde bulunan Osmanlı Sultanı'na bağlı bir eyalet haline getirmiş ve kendisi de o ittihat ve uhuvvetin merkezi olan büyük devletin kaptanı deryası olmayı küçük bir ülkenin hükümdarlığına tercih etmiştir. Bu sadakat, uhuvvet ve fedakarlık gönül alıcı bir üslubun meyveleriydi. Hak dostları daima gönül alıcı olmayı telkin ve talim ettiler. Kendileri de gönüller aldılar. İşte hak dostlarının gönül alıcı tavsiyelerinden bir demet. Gönül almaya bak. Emir Külal rahmetullahi aleyh hazretleri, gönül almaya bak, güçsüzlere hizmet et, zayıfları, gönlü kırıkları koru. Onlar öyle kimselerdir ki, halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber onların birçoğu tam bir kalp huzuru, tevazu ve eziklik içinde kalıp giderler. Böyle kimseleri ara bul ve onlara hizmet et. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, hak dostları halkın yükünü ve zahmetini, onların ahlakını güzelleştirmek için çekerler. Hakkın nazarının bulunmadığı hiçbir kalp yoktur. O kalbin sahibi bunu ister bilsin, ister bilmesin. İşte ehlullah bu sebeple halkın yükünü çekerler ki, gönül almaya muvaffak olsunlar da, o kalpteki nazar-ı ilahiden kendilerine de feyiz gelsin. Kişi insanlarla beraber olup onlara hizmet edince, halvete çekildiği zamanlardan daha fazla gönül huzuru elde eder. Yani kesrette vahdeti yakalar. Kalabalıklar içindeyken Cenab-ı Hak'la beraber olabilirse, gönlü daha fazla huzura kavuşur. Bizim yolumuzda gönül alemi ancak bu şekilde inkişaf eder. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Halvette şöhret, şöhrette ise afet vardır. Hayır ve bereket, birlik ve beraberliktedir. Birlik olmak sohbetle mümkündür. Ancak bu halin gerçekleşmesi, sohbetin faydalı olması şartına bağlıdır. Bir kişinin başkasıyla sohbeti ise, benliği terk edip hiçliğe bürünmekle hasıl olur. Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh, benliği terk edip hiçliğe bürünmenin en güzel misalini kendi hayatında şöyle göstermiştir. Nesefli bir mürid, komşusuyla çekişmiş ve onun kalbini kırmıştı. Buna çok üzülen Hazreti Nakşibend, Buhara'dan kalkıp Nesef'e gitti. Şehre girer girmez doğruca gönlü kırılan zatın hanesine yöneldi. Kapısına varıp, ''Bu cürmü bize bağışlayın, suç bizimdir.'' diye büyük bir tevazu ve mahviyet içinde ricada bulundu. Neticede müridinin komşusunun gönlünü aldı. Nakşibend Hazretlerinin bir gönül yapmak için ta Buhara'dan kendi beldelerine gelmiş olması, bütün Neseflileri hayran bıraktı ve onların pek çoğu bu Mürşid-i Kamil'in müridi oldular. Ne muazzam ve ne kadar samimi bir gönül fethi. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de gönül almakta ve kırmakta pek büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan söz ve lisanın nasıl istihdam edilmesi gerektiğini şöyle izah ederlerdi. Lisanın vazifesi gönül almak. Allah Teala her bir azayı ne için yarattıysa, o yolda kullanılmasını irade etmektedir. Kalbin yaratılış sebebi, marifet ve tevhidle meşgul olmaktır. Lisanın vazifesi, şehadet ve tilavetle meşgul olmak. İnsanların ayıplarını araştırmamak ve insanlara yumuşak ve gönül alıcı bir üslupla hitap etmektir. Her bir azayı yaratılış maksadına göre kullanma hususunda Cenab-ı Hakk'a verdiği sözü tutmayan kişi onun gazabına uğrar. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. El-İsra 36. Hacı Mustafa Efendi rahmetullahi aleyh hazretleri de bir mektubunda hizmet ehlinin gönül alıcı vasıfta olması istikametinde şöyle tavsiyelerde bulunmaktaydı. Muhterem evladım, Maneviyatta hizmet, insan ruhunda çok büyük bir mevki işgal eder. Hizmet yolunda karşılık beklemeden bulunanlar, büyük derecelere nail olurlar. Yine bunda da başta ihlas, istikamet, hem cinsine karşı şefkatli ve nezaketli olmak şartıyla, hiçbir ehlullah tasavvur edilemez ki, ihlassız ve mahviyetsiz olsun. Nezaketle ve hilmiyetle kalpler fethedilir, sevgiler çoğaltılır. Hilm sahibi olup, hem cinsine rıfk ve mülayimetle muamele edenler, seçilmişlerden olurlar. Bunları Allah sever ve kullarına da sevdirir. İşte bu dergah gönüller, gönüller fethettiler. Onların derdi taraftar toplamak değil, cehennem ateşinden insan kurtarmaktı. Nefsaniyetin, şeytanın, kötülüğün, batılın kölesi olmuş, cehenneme sürüklenen gönülleri azat etmekti. Maziye bir tarih atlasının sayfalarında gezercesine nazar kılındığında görülür ki, ecdadımızın o mahdut imkanlarıyla bu büyük gayeye matuf, büyük hizmet, cehd ve gayretleri olmasaydı, bugün ehli iman olan nice belde, küfrün karanlığı ve hüsranı içerisinde kalırdı. Ecdadımız fethettiği halde, sonraki nesillerin muhafaza edemeyip, yeniden küffara terk etmek mecburiyetinde kaldığı Endülüs ve Balkanlardaki bazı beldeler, vicdanları sızlatan bir hicran yarasıdır. Yine iman kimliğini taşısa da, din ve diyanetten tamamen uzaklaşarak başkalaşmış insanlarımız, bizi dilhun etmelidir. Ukba'da nicelerinin yakamıza yapışıp, senden öncekilerin ihlaslı gayretleriyle İslam'la müşerref olmuştun. İslam nedir, iman nedir biliyordun. Bana niçin anlatmadın? Benim ateşten azad olmam için niçin yardımını esirgedin diyeceği hakikatini unutmamamız icap eder. Bunun için bir müminin önce kendi gönlünü fethetmesi, yani kalbini yalnızca Cenab-ı Hakk'ın talimatlarına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ve teskiyesini açması elzemdir. Böylece selim bir kalp elde edebildiği nispette, mümin, İslam şahsiyetini temsil etmeye başlayacaktır. Yani söz ve fiilleri, el mer'u ma'a men ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir, sırrınca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, İslam'ın zarafetini aksettirmeye başlayacaktır. Bir dergah haline gelen gönül, şefkatle çarpacak, ihlasla hizmet ve fedakarlığa koşacaktır. Samimi iman ve İslam ahlakının güzelliği, bu kıvama ermiş ruhlardan taşarak, etrafındaki gönülleri yeşertir, fetheder hale gelecektir. İşte gerçek fetih budur. Dün, bugün ve yarın, dünyanın muhtaç olduğu hamle budur. Unutmamalı ki, kendilerinin ve bütün insanlığın düşmanı olarak yaşayan Attila, İskender ve emsalleri, açtıkları zulüm çukurlarında helak oldular. Bedbaht ve zalimane başarıları, fani tarihin çöplüğünde kendileri için ebedi bir afete dönüştü. Fakat gönüllerini dergah haline getiren, bu vesileyle dostluğun ilahi kaynağına erişen hak dostları, Hazreti Mevlana, Şah-ı Nakşibend, Yunus misali gönül sultanları, açtıkları gönül kapılarında cennet eşiği oldular. Muhteşem ve müstesna başarıları, fani tarihin altın sayfalarında kendileri ve takipçileri için ebedi bir saadete dönüştü. Cenab-ı Hak, başta Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, sahabe-i kiram ve Fatih ecdadımız gibi, bizleri de gönül fütuhatında muzaffer ve muvaffak olan bahtiyar kullarından eylesin. Güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha kıymetli olan bir tek gönlü de olsa hidayete eriştirmeye vesile olma saadetine Rabbimiz bizleri de vasıl eylesin. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Hak Dostlarının Refakatinde Gönül Fütühatı başlıklı makaleyi dinlediniz.